Ayrım 5.
Sayfa 67. Tiyatro seyircisine kurallar. Küçük tiyatroda ilk sahneye konulan oyun Ahmet Kutsi Tecer'in Köşe Başısı'ydı. Tecer dönemin şairlerindendi. Babamın arkadaşlarındandı, eğitimciydi. 1943-1946 döneminde birlikte milletvekilliği de yapmışlardı. Ben de tanımıştım. Kalın çerçeveli gözlükleri olduğunu hatırlıyorum. Ama asıl o ünlü şiirini hatırlıyorum. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Köşebaşı Ahmet Kutsi Tecer'in şairliği yanında tiyatro yazarlığında da başarılı olduğunu gösteren bir oyundu. 1947'nin son günlerinde küçük tiyatronun açılışıyla birlikte sahneye konuldu. Haftalar boyunca oynandı. Her günü ve gecesi tamamen doluydu. Biletlerinin çok önceden alınması gerekiyordu. Ben bu oyunu galiba 3 defa gördüm. Bir defasında annemle birlikte, birinde Örsan'ı götürmek için, bir de arkadaşlarla. 1948 başlarında küçük tiyatroya gitmek, büyük tiyatro daha açılmamıştı, sadece sanatsever olmanın değil, sosyal olmanın, aydın olmanın da ilk şartı sayılırdı. Bu oynanan eseri görmekten de önce Ankara'daki tiyatro hayatının yeni özelliklerini öğrenmek açısından önemliydi. Muhsin Ertuğrul tiyatronun oyuncularını ve personelini olduğu gibi seyircileri de ilgilendiren bir program oluşturmuştu. Bu afişlerde ve gazete ilanlarında da yer alıyordu. O dönemin bir afişinden okuyalım. Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi tarafından pazartesi gününden gayrı her akşam ve pazar günleri saat 15'te temsiller verilir. Gişeler pazar günleri saat 10'da, diğer günler saat 12'de açılır. Salı, çarşamba ve perşembe günleri öğretmen ve öğrencilere ayrılmıştır. Cuma akşamları ucuz tarifeyle halka temsiller verilir. Fiyatlar, cumartesi pazar günleri 200-150-100 kuruş. Salı, çarşamba, perşembe geceleri her yer 50 kuruş. Cuma akşamları 100-75 kuruş. Gişelerin açılma saatleri gibi temsillerin başlama saatleri de kesin bir dakiklikle uygulanmaya başlanmıştı. Yani ne yarım dakika önce ne yarım dakika sonra. O zamanlar radyodan resmi bir memleket saat ayarı ilan edilirdi. Küçük tiyatronun saatleri de onunla saniye saniyesine ayarlıydı. Fakat bu ayarı seyirciler için ciddileştiren bir kural vardı. O da çok kesin bir şekilde uygulanıyordu. Gene afişlere, gazete ilanlarına göre şöyleydi. Piyesler tam ilan edilen saatte başlar. Temsil başlayınca salon kapıları kapanır, içeriye kimse bırakılmaz. Gecikenler birinci perdeyi göremezler. Dışarıda kalıp perde arasını beklemek zorundadırlar. Tatbikat sahnesinin halk evindeki temsilleri sırasındaki uygulama daha esnekti. Geç gelenler en arkadaki bir kapıdan sessizce içeri alınır veya balkonlarda yer varsa oraya oturtulurlardı. Küçük tiyatronun açılmasıyla gecikenlerin artık salonun kapılarının yanına yaklaşması bile mümkün olmuyordu. Kim olurlarsa olsunlar, isterlerse milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı olsunlar. Kural böyleydi, zaten devletin yüksek kademesinden bu kuralı ihlal etmeye kalkan çıkmazdı. Devlet protokolündeki gelenekler de öyleydi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün gideceği yere geç gitmesi hiç görülmemişti. O bu dikkati gösterirken bakanların, milletvekillerinin göstermemesi zaten düşünülemezdi. Diğer seyircilerden gecikenler elbette oluyordu. Temsillerin başlayacağı dakikaya yakın küçük tiyatro binasına doğru koşan insanlara rastlanıyordu. Bunlardan koşuda başarılı olanlar son anda kapılara ulaşıp içeri girebiliyorlar, onlardan birkaç adım geride kalanlar ise kapıları kapatan görevlilere acı birer selam verip kaderlerine boyun eğiyorlardı. Temsil salonunun dışındaki koridorlarda oturacak birer yer arıyorlardı. Vestiyer parasızdı, bu da kesin bir kuraldı. Görevlilere bahşiş vermek isteyenler nazik birer ret cevabı alırlar, ellerindeki parayı yeniden ceplerine koymak zorunda kalırlardı. Bir de yazılı olmayan kurallar vardı. Daha doğrusu evvelden yazılıyken artık yeniden yazılmasına gerek kalmayan kurallar. Muhsin Ertuğrul bunları İstanbul Şehir Tiyatrosu'nu yönettiği eski yıllarda bir kılavuz haline getirmişti. Bu kılavuz uzun bir süre boyunca zamanın tiyatro seyircilerine dağıtılmıştı. Ama bunlar artık herkes tarafından biliniyor ve uygulanıyordu. Ankara'da ayrı bir kılavuz basılmasına ihtiyaç yoktu. 1940'da basılan eski tiyatro kılavuzunda olup da artık bilinen kurallardan kılavuzun diliyle birkaç örnek verelim. Mabetler, tiyatrolar, balolar ve ziyafetler. İnsan bunlara giderken mevcudunun en temizini, en güzelini giymelidir. Memleketimiz demokrat bir memlekettir. Bize süs, lüks lazım değil, temiz ve dürüst olması olmak kâfi. Elbisemiz eski olsun fakat fırçalanmış olsun. Kravatımız olmasın fakat yakası kapalı olsun. Şapkamız, kasketimiz başımızda değil, elimizde olsun. Bazı görgüsüz ve ukalaların paramla girdim, ne istersem yaparım düşünceleri yanlıştır. Parayla girerken bir tiyatronun umumi kaidelerine ve halkın huzur ve istirahatine riayeti zımmen kabul etmişsinizdir. Bazı kaba ve görgüsüz insanların tiyatroda temsil esnasında fındık, fıstık, çekirdek gibi şeyleri gürültü çıkararak yedikleri vardır. Fakat böyleleri bu hareketlerde bulunacaklarına göğüslerine biz bir tiyatro nasıl seyredilir bilmiyoruz diye levha yazsalar daha iyi olur. Evet, Ankara'da bunları artık yeniden kılavuz haline getirip hatırlatmaya gerek kalmamıştı. Ankara seyircisinin büyük kısmı da halk evindeki temsillerden itibaren tiyatroya ciddi bir törene gider gibi hazırlanarak gitmeye alışmıştı. Tiyatroya gitmeye yeni başlayanlar da bunun inceliklerini eskilere bakarak öğreniyorlardı. Değişim üzerine bir oyun, Köşebaşı. Küçük tiyatroda ilk seyrettiğimiz Köşebaşı piyesine gelince, dekoru İstanbul'un ahşap evleri olan eski semtlerinden birindeki bir üç yol ağzını canlandırıyordu. Orada bir kahve vardı. Kahvede oyun oynayanlar, konuşanlar, yoldan gelip geçerken birbiriyle sohbet edenler vardı. Bir de zaman zaman o sohbetlere katılan mahallenin bekçisi vardı. Konusu şöyle özetlenebilir. Mahalle ve mahalledeki insanlar bir değişim süreci içinde. Oradan bir yol geçmesi için bazı evlerin istimlak edilerek yıkılması söz konusu. Mahalleli bunu tartışıyor. Eskiler buna karşı, yeniler bunun hayatı kolaylaştıracağını söylüyor. Bir bey baba var, eskiyi, eski değerleri temsil ediyor. Torunu hoppala kız Zehra her türlü eskiye tepki gösteriyor. Ressam olmak istiyor, Paris'e gitmenin yollarını arıyor. Aynı şekilde giyimleri, kuşamları, kullandıkları kelimelerle eskiyi beğenmeyip yenilik isteyenler var. Yaşlılar, gençler, çocuklar var. Bey baba başta olmak üzere muhafazakarlar bu yenilik isteklerini işittikçe kötümserleşiyorlar. Yenilikçiler yenilikler gelmiyor diye kötümserleşiyorlar. Bazıları iki tezin ortasında kendi işine bakıyor. Özetle, bazı öğeleri bugünün koşullarına uygulanırsa bugün de güncel denilecek bir oyun. Yazar Ahmet Kutsi Tecer bu eski yeni tartışmasında tarafsız gibi duruyor. Oyunun içindeki komedi unsurlarıyla yeniler de iğneleniyor eskiler de. Macide Birmeç şaşılaşınca. Eserin rejisörü ve oyuncuları konservatuar kadrosunun o zaman hepimizin tanımaya başladığı, sonradan daha da ün kazanacak olan sanatçıları. Sahneye koyan Mahir Canova, Devlet Konservatuvarı'nın ilk mezunlarından 1941. Birçok başka eserde oyunculuğu ve o sıralardaki radyo tiyatrosunda da önemli katkıları var. Beybaba rolünde Ulvi Uraz. Konservatuvarı bitirdikten sonra 1943 tatbikat sahnesinin en güçlü oyuncularından biri. Sonradan 1951'deki komünist tevkifatı sonrasında devlet tiyatrosundan ayrılıp İstanbul'da kendi tiyatrosunu da kuracak, 1974'teki ölümüne kadar Türk sahnesine birçok değerli oyun kazandıracak. Cüneyt Gökçer, sonradan başka birçok eserde oynayacak ve uzun süre devlet tiyatrosu genel müdürlüğü de yapacak. Dönemin genç ve başarılı oyuncularından Salih Canar, Melek Gün, Şahap Akalın, Macide Birmeç, Tanır, Ahmet Evintan, Salim Alpago'da köşe başında rolleri olanlar arasında. Ayrıca Tekin Akmansoy ve Haşim Hekimoğlu. Televizyonun başlamasından sonra ilk güldürü dizilerinden kaynanaların unutulmaz oyuncuları. Tekin Akmansoy'un o zamanki adı Alptekin Akmansoy. Köşe başında garson oynuyor. Haşim Hekimoğlu da melon şapkalı adamı. Biz seyirciler küçük tiyatronun bu ilk oyununu tabii sahneye bakarak izliyorduk. Sahnenin arkasında ne olduysa sonradan bazı anıların yayımlanmasıyla öğrenildi. Anılarını yazanlardan biri o oyunda üç ayrı rolü olan süt alan kadın, pirinç almaya giden kadın, bir genç kız, Macide Tanır. O zaman daha üçüncü rolündeki gibi gerçekten genç kız. Soyadı Birmeç. 2000 yılında yayımladığı Tiyatronun Cadısı adlı kitabında küçük tiyatrodaki köşebaşı oyununun bizim görmemizden önceki hazırlıklarının o kadar kolay olmadığını anlatıyor. En önemli sorun tiyatronun açılış günü yaklaştığı halde sahnenin yapımının tamamlanamamış olmasıymış. Sahne tamiratı bitene kadar provaları yukarıda yapıyoruz. Orası da bir yerde yol geçen anı. Üç tarafta kapısı var. İki odaya açılıyor. Odalardan bir bölümü herkesin sıkışınca borç aldığı Kerim Alhan isminde çok efendi, müşfik ve çok okuyan bir kişiye ayrılmış. Diğer bölümü de yardım sandığına. Öbür oda evrak odası olarak kullanılıyor. Provalarımız orada. Tabii prova saatinde çıt çıkmıyor. Macide Taner'in provalarla ilgili bir anısı da o deneyimsizlik günlerinde arkadaşlarını güldüreyim derken kendi başına açtığı iş üzerine. Daha o zamanlar tiyatroyu ciddiye alamayacak kadar cahilim. Provada arkadaşlara eğlence olsun diye gözlerimi şaşılattım. Topallayarak bakkala pirinç almaya giden kadını oynadım. Arkadaşlardan gülenler, eğlenenler çıktı. Ben de onları eğlendirdim diye sevindim. Ertesi gün, her gün eğlence olacak değil ya, doğru dürüst gittim bakkala. Rejistör Mahir Canova idi. Vay, kızılca kıyamet koptu. Kardeşim her gün tip değiştiriyorsunuz, olmaz böyle. Dünkü tipi güzel bulmuştum, onu istiyorum dedi. Zorunlu olarak köşe başının her temsilini o kadar topallayarak gözlerim şaşı oynadım. Provalar bittikten sonra sıra temsile geldiğinde de sorunlar bitmemiş. Macide Tanır anlatıyor. Şimdilerde olduğu gibi çok sayıda işçi, dekorcu yoktu anlaşılan. Biz sanatçılar koca tiyatroyu temizlemiştik. Rahmetli sıcak oyuncu Melek Ökte ile ben üstlü hocaları temizleyip kapı mandallarını alkolle silmiş parlatmıştık. Akşam da temsil başlayacaktı ve benim üç rolüm vardı. Yani biz seyirciler o vakitler bilmiyorduk ama bu anılardan öğreniyoruz. Meğer yeni açılan tiyatromuzun sadece sahnedeki oyunu değil, seyirci koltuklarının temizliğinden, kapı tokmaklarının parlaklığına kadar pek çok şeyi o oyunda rol alan sanatçıların eseriymiş. Paydos ve Murtaza Öğretmen. Küçük tiyatroda köşe başından bir süre sonra Cevat Fehmi Başkurt'un Paydos adlı eseri sahneye konuldu. Cevat Fehmi Başkurt, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü. Şimdiki anlamıyla genel yayın müdürü. Başka tiyatro eserleri de vardı. Ama biz Ankaralıları en önce Paydos'la etkiledi ve çok etkiledi. Paydos uzun süre kapalı gişe oynadı. Burada bir özetini yapayım. O oyunda da gene bir değişim tartışması vardı. Tartışmanın taraflarından biri idealist öğretmen Murtaza'dır. Ailesinin geçimini güçlükle sağlar ama kendi inandığı değerlerden vazgeçmez. Oyundaki sorunlar da o yüzden ortaya çıkar. İkinci Dünya Savaşı sonrasının dünyasında kısa yoldan para kazanma imkanları artmıştır. Ticaret revaçtadır. Murtaza'yı eşi dahil herkes değişimin dışında kaldığı, kendisine yeni bir iş kurmadığı için eleştirmektedir. Oyun Murtaza'nın eski eşyalarla dolu tek odalı konutunda bu eleştirilerle başlar. Murtaza 55 yaşlarındadır. İstanbul'da 47. ilkokulda görevlidir. Rol listesindeki adı öğretmenin eski dildeki karşılığıyla Muallim Murtaza'dır. Her öğretmen gibi maddi sıkıntıları büyüktür. Gerçi kendisine annesinden eski bir konak miras kalmıştır. Fakat o konağın bitmez tükenmez borcu vardır. O borcun ödenmesi de ona kalmıştır. Murtaza, eşi Hatice ve oğlu Rıdvan'la birlikte o konağın bir göz odasında oturur. Öteki odaları kiraya verip aldığı aylıkları borca yatırır. Öğretmen maaşıyla da ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Bu kıt kanaat durumdan eşi Hatice Hanım çok şikayetçidir. Keşke bir hamala varsaydım diye dertlenir. Çünkü yaptığı hesaba göre hamallar bile bir öğretmenden daha fazla kazanıyormuş. Oğlu Rıdvan o yıl Edebiyat Fakültesinin felsefe şubesini bitirmiştir. Babası onun lise öğretmeni olmasını istemektedir. Bu şerefli öğretmenlik mesleğinin Murtaza'nın yaptığı ilkokul öğretmenliğine göre çok daha ileri bir aşamasıdır. Murtaza bunu oğluna gururla hatırlatmakta, boynuz kulağa geçmekte demektedir. Fakat eşi Hatice buna razı değildir. Zaten Rıdvan'ın mahallenin bakkalının kızıyla evlenmesi söz konusudur. Mahallenin bakkalı Hüsamettin Tüccaroğlu adında biridir. Parası boldur. Hacca da gitmiştir. Hacı ünvanıyla danılır. Bakkal Hüsamettin ile karısı Safinaz bu konuyu görüşmek üzere Murtaza'lara gelirler. Fakat görüşme sırasında şu ortaya çıkar. Bakkal Hüsamettin kızını Rıdvan'a vermek istemekte fakat Rıdvan'ın ailesinin öğretmen ailesi olmasını içine sindirememektedir. Ekonomik hayattaki değişimle birlikte toplumdaki değer yargıları da değişime uğramıştır. Damatlığa kabul edeceği gencin babasının mesleğinin saygın olmasını istemektedir. Dönemin saygın meslekleri de artık esnaflık, tüccarlık gibi geliri yüksek mesleklerdir. Bakkal Hüsamettin kendini bu ikilemden kurtarmak için Murtaza'ya bir çözüm önerir. Oyunda bu öneriye kadarki diyalog şöyledir. Hüsamettin, Uzun lafın kısası hocam, babamın nasihati ve benim ahidim yani yeminim. Hacı Hüsamettin Tüccaroğlu ailesi ancak bir bakkal, bir esnaf ailesiyle sıhriyet peyda edebilir. Ona kız verir, ondan oğlan alır. Murtaza, bu karar kat'i mi? Hüsamettin, elbette. Murtaza, o halde? Hüsamettin, muallim bey, iyi adamsın, hoş adamsın, efendi adamsın. Sana kızımı vermek isterim. Murtaza, hoppala, gel de çık işin içinden. Bana kız vermezsin ama vermek istersin. Hüsamettin, doğru. Murtaza, arzun var ama niyetin yok. Hüsamettin, aşağı yukarı öyle, bir çare bulalım. Murtaza, bulalım. Hüsamettin, gel bakkal ol. Murtaza, ne dedin? Hüsamettin, bakkal ol dedim, sana sermaye vereyim, dükkan tutayım, çıraklar göndereyim, mesleğin sırlarını öğreteyim, yol göstereyim. Muallim Murtaza hayretle karşıladığı bu önerinin ciddi olup olmadığını sorar. Bakkal Hüsamettin tabii der ve teklifinin gerekçesini dönemin koşullarına göre izah eder. Dönemin koşullarında bakkallık gerçekten çok kazandıran bir iştir. Büyük marketler, süpermarketler, büyük alışveriş merkezleri daha ortada yoktur. Evlerinin zorunlu ihtiyaçları için herkes bakkala gitmeye mecburdur. Bakkal Hüsamettin de dünürünü kendi sosyetesine uygun saydığı bir bakkal olarak görmek istemektedir. Murtaza'yı ikna etmek için kendi durumunu örnek gösterir. Hüsamettin, tabii zaruretten kurtulacaksın, hem de benim ahdım yerine gelecek. Bu kadar yıl okumuşsun da ne olmuş? Bana bak bana, bir çiftliğim, 4 apartmanım, takside çalışan 5 otomobilim, 3 bakkaliye mağazam var. Elif'i görsem direkt sanırım. Sen ki kitapları yutmuşsun, söyle neyin var? Adam olmak okumakla değil. Şöyle bir etrafına bak, bugünkü günde hangi zengin, hangi hali vakti yerinde adam okumuş? Hatta sana şu kadarını söyleyeyim, bence birisi okumuş mu o adam artık iflah olmaz. Bu ikna gayretine bakkal Hacı Hüsamettin'in eşi Safinaz da katkıda bulunur. Kızını Rıdvan'la evlendirmeyi çok istemektedir. Bunun tek çaresinin de muallim Murtaza'nın bakkal Murtaza haline gelmesi olduğunu görmüştür. Murtaza'nın eşini harekete geçirmek için o da söze karışır. Safinaz, şu evinizin haline bakın. Frijideriniz var mı? Bizim 2 tane var. Hava gazı fırınınız var mı? Bizim 2 tane var. Bu tahrik Murtaza'nın eşi Hatice'yi müthiş etkiler. O da kocasına bir daha elinize geçmeyecek bir fırsat bu diye baskı yapar. Ama Murtaza kararlıdır. Önce bakkal Hacı Hüsamettin'e hitap eder. Murtaza, Hacı Bey, ciddi adamsın, çalışkan adamsın, azimli adamsın. Seni takdir ederim. Hüsamettin, teşekkürler. Murtaza, halin vaktin yerinde. Ailenin namusuna diyecek yok, kızın güzel. Hüsamettin, tabii, tabii. Murtaza, ve lakin para seni şımartmış. Ne oldum delisi olmuşsun. Akli muvazenen bozulmuş. Senden kız almayı düşünürüm. Hüsamettin, Allah'a şükür. Murtaza, ama almak da isterim. Bir çare bulalım. Gel muallim ol. Alkışlar ve hıçkırıklar. Bakkal Hüsamettin bu cevaba kızar. Muallim Murtaza'nın çıldırdığını söyleyip onu bir gün sözüme geleceksin diye uyarır. Ama Murtaza bu konuyu seyircilere seslenen duygulu bir tiratla kapatır. Murtaza, şu istikbale doğru yürüyen insan sellerine bakın. Memeden yeni kesilmiş denecek yaşta mini miniler, onlardan biraz daha kabacaları, bıyıkları yeni terleyen delikanlılar, sonra genç adamlar. Bunlar yeryüzünün yarınki sahipleri. Biz öleceğiz, onlar kalacaklar. Eğer onlarda namus, şeref, doğruluk, merhamet hisleri bulunacaksa, eğer onların muhakeme kabiliyetleri, muhayyileleri, vicdanları olacaksa, eğer vatanlarını taşıyacak, fazilet nedir bilecek, hayasızlık karşısında utanacak, istibdat karşısında şahlanacaklarsa, işte bunları ben yaratacağım. Şu namuslu hakim bir hırsız, şu faziletli anne bir orospu, şu vatansever kumandan bir casus olabilir, eğer ben olmasam. Evet, ben fakirim, fakat hazineler yaratıyorum. Sizin olsun para, sizin olsun mevki, benim talebelerim, benim kürsüm, benim kara tahtamla tebeşirim bana yetişiyor. Birinci perde bu tiradla biter. Paydosu Ankara'da küçük tiyatroda izlerken bu tiradı seyircilerden kopan müthiş bir alkış tufanının izlediğini bugünmüş gibi hatırlıyorum. Memur şehri Ankara'nın önemli bir kısmı da öğretmen veya öğretmen eşi veya çocuğu olan tiyatro seyircilerinin ben dahil bu tepkiyi göstermesi doğaldı. Aşağıda anlatacağım oyunun sonundaki gelişmeyi hıçkırıklarla karşılaması da doğaldı. Oyunun birinci perdeden sonraki gelişmesine muallim Murtaza, bakkal Hüsamettin'in ölü. Hüsamettin'in eşi Safinaz başka bazı kötü kişilerle öyle komplolar kuruyordu ki Murtaza öğretmenlikten istifa etmek zorunda kalıyordu. Hüsamettin'den destek almıyordu ama evinin altına define çıktı masalına inanıp kendine ait olduğunu sandığı bir borç parayı kullanarak bir bakkal dükkanı açıyordu. Tabii bu yeni işine uyum sağlayamıyordu ama artık o işi bırakıp öğretmenliğe dönme imkanını kaybetmişti. Son perdenin kapanışı da şöyleydi. Artık akşam olmuş, ortalık kararmıştır. Murtaza dükkanında tek başına kalmıştır. Kendini sınıfta öğretmenlik yapıyormuş gibi hisseder. Karşısında öğrencileri varmış gibi konuşur. Murtaza: kağıt kalem alın çocuklar. Yazdıracağım parçanın adı mektep. Fatma, yine burnun akıyor. Mutlaka her zamanki gibi yine mendilin yoktur. Cebinden mendilini çıkararak karanlığa atar. Al, sil bakayım, mini mini yaramaz. Sonra sana pis çocuk derler, ayıptır. Evet, yazdıracağım parçanın adı mektep. Çocuklar, mektebi sevin, okumayı sevin. Hayatta en temiz yer burası, en güzel şey okumak. Sokakta bekçi gezinir, ellerini gözlerine siper yaparak camekandan dükkanın içine bakar. Sonra sokak lambasının önüne giderek düdük çalar. Murtaza, düdük sesine kulak vererek: ooo, vaktin nasıl geçtiğini duymadık. Bakın düdük öttü, ders bitti, artık bitti. Haydi çocuklar, paydos. Birinci perdedeki tiradın alkışlanışını hatırladığım gibi paydosun son perdesi kapanır ve oyuncular alkışlanırken salonun büyük kısmının ben dahil hıçkırıklarını ve gözyaşlarını tutamadığını da hatırlıyorum. Tabii paydosun konusuna ve o hıçkırıklara bakarak oyunda solculuk kokusu alanlar da oldu. Öyle ya, bakkal Hacı Hüsamettin Tüccaroğlu döneminin haksız para kazanan zenginlerini temsil ediyordu. Muallim Murtaza da namuslu ve idealist olduğu için fakir kalıp ezilenlerini. Birinci tip nefret uyandırıyordu. Seyirciler ikinci tipten yana oluyor ve toplumdaki bu adaletsiz duruma tepki gösteriyordu. İşte size sınıf mücadelesi tohumları.